Ayrım 6.
Dipnot, Bhakti'nin yaşamına ilişkin aşağıdaki özetin kaynağı için bakınız. Mikhail M. Bhakti'nin The Dialogic Imagination, Four Essays, yayını hazırlayan Michael Holquist, çeviren Carol Emerson ve Michael Holquist, Austin, 1981 adlı kitabına Michael Holquist'in ön sözü, sayfalar 15'ten 33'e. 1915'te Petrograd Üniversitesi'ne girdiğinde bu üniversite başta Shklovsky olmak üzere formalistlerin en çarpıcı fikirlerini kuramlaştırmaya çalıştıkları bir yerdi. Ayrıca Bhakti'nin felsefe, dil ve karşılaştırmalı edebiyat gibi diğer ilgilerine hitap eden etkin programları vardı. Bu üniversitede Bhakti'nin klasik Yunan ve Roma edebiyatlarının yanı sıra Alman felsefesiyle uğraştı. 1924'te tarih kurumunda çalışmak üzere Leningrad'a geldi. Bir yandan da devlet yayınlarının danışmanlığını yapıyordu. 1929'da Dostoyevski Sanatının Sorunları adlı çalışması yayımlandı. Dipnot: Problems of Dostoyevsky's Poetics, yayını hazırlayan ve çeviren Carol Emerson, Minneapolis, 1984. Son derece ilginç bulunan bu çalışmaya olumlu tepkiler gelebilecekken, belki de aynı yıl Bhakti'nin Kazakistan'a sürüldüğü için kitap suskunlukla geçiştirildi. Bundan sonraki 6 yılı Bhakti'nin Kustanaj diye bir yerde kitapçılık yaparak geçirdi. Bu dönemde birçok arkadaşını Stalin'in 1930 kıyımlarında kaybetmişti. 1936'da Saransk'taki Mordavya Eğitim Enstitüsü'nde öğretmenlik yapmaya başladı. 1937'de Moskova'ya 200 kilometre uzaklıktaki Kimri'ye taşındı ve orada Alman Bildungs romanı hakkında bir kitap yazdı. Dipnot: Bildungs roman, ilk örneği Goethe'nin Wilhelm Meister's Leer Jahre olarak kabul edilen ve muhtemelen bu yüzden türünün adı Almanca kalmış olan ve en yetkin örneklerine 19. yüzyılda rastladığımız büyüme, bilinçlenme, kimlik edinme romanlarına verilen addır. Türe ilişkin çalışmalar için bakınız Martin Swales, The German Bildungsroman From Wieland to Hesse, Princeton 1978, J.H. Buckley, Season of Youth, The Bildungsroman From Dickens to Golding, Cambridge, Massachusetts 1974, Jale Parla, The Victorian Bildungsroman, İstanbul 1982, yayımlanmamış doçentlik tezi, Franco Moretti, The Way of the World, The Bildungsroman in European Culture, Londra 1987. Bu kitabın yayımcıdaki tek kopyası Nazi işgali sırasında kayboldu. 1940'tan sonra Moskova civarında yaşayan Bhakti'nin Orta Çağ ve Rönesans'ta Rabölle ve folk kültürü konulu teziyle doktora almaya çalıştıysa da alamadı. Başarısız doktora girişiminin ardından Bhakti'ni eskiden Saransk'ta verdiği derslerden hatırlayan hayranları onu Saransk'a geri çağırdılar. Sağlık nedenleriyle emekliye ayrıldığı 1961 yılına dek Bhakti'nin 1957'de üniversite statüsü kazanan bu okulda Rus ve Dünya Edebiyatı bölümlerinde ders verdi. 1975'te öldüğü zaman dünya onun farkına yeni varıyordu. Aslında Marksist bir düşünür olan Bhakti'nin, Zdanov'un Sovyet realizmi reçeteleri gibi edebiyat eleştirisinde o günün Rusyası'nın dayattığı indirgemeci çizgiyle buna tepki olarak oluşan aşırı biçimciliği dengelemeye çalışıyordu. Salt biçim ve üslup kaygılarına kuşkuyla yaklaşan çağdaşı ünlü Marksist eleştirmen Lukács'tan farklı olarak Bhakti'nin biçimi de çok önemsiyordu. Ama biçimsel değişimleri keyfi teknik oyunların değil, yeni görme biçimlerinin getirdiği sonuçlar olarak değerlendiriyordu. Bhakti'nin formalistlerin en önemli isimlerinden Jacobson'un edebi ve edebiyat dışı bildirileri şemalaştıran ünlü formülüne karşı çıkar. Dipnot, Jacobson'un bu çok anılan şemasını kısaca hatırlamakta yarar var. Bernard Moran, Edebiyat Kuramları ve Eleştiri adlı kitabında bu şemayı şöyle özetler. Jacobson, bir iletişim eyleminde altı öğenin yer aldığını söyler. Bir kere bir gönderici vardır. Karşısındakiyle konuşurken sözü söyleyen ya da dersi anlatan ya da mektubu, raporu, romanı ve benzeri yazan kişi. Göndericinin söylediği ya da yazdığına bildiri diyoruz. Bu bildirinin bir de alıcısı var tabii. Bu üç öğenin dışında bildirimde anlamın oluşması için başka öğelere de gereksinme var. Bildirinin aktarılması için bir iletici gerek. Bu iletici elektronik olur, yazı olur, söz olur ve benzeri. Bildirinin alıcı tarafından anlaşılabilmesi için ortak bir kod ile, ortak bir dil örneğin, ifade edilmesi lazım. Altıncı öğe ise bildirinin göndergesini oluşturan bağlamdır. Sayfa 164. Jacobson'a göre bir bildiri yalnızca şiirsel etkisiyle dikkat çekmeyi amaçlayıp, bunun için dilsel öğeleri öne çıkarıyorsa, dolayısıyla da iletmek istediği bir gerçek, bir emir, bir istek, bir pratik amaç yerine estetik tepkiyi amaçlıyorsa o bildiri edebidir. Çünkü Jacobson'un şemasına göre iletilen mesaj o mesajın gönderildiği kişi uyuyor da olsa, ölmüş de olsa, dinlemiyor da olsa aynı anlam ve işleve sahiptir. Bildirinin işlevi, bildiriyi gönderenin niyeti ve kullandığı kodla belirlenir. Dipnot: Gary Morrison ve Carol Emerson, Mikhail Bakhtin, Creation of a Prosaic, Stanford 1990, sayfa 273. Oysa Bakhtin daha bildirinin formüle edildiği noktada o mesajı alacak ya da alması istenen kişilerin mesajın formüle ediliş biçimini etkileyeceğine dikkatimizi çeker. Tarafsız sözcük diye bir şey yoktur. Her söz karşıdakinin nasıl etkileneceği hesaplanarak söylenir, onun muhtemel kestirilebilir tepkilerine göre değiştirilir. Bir mesaj iletmek isteyen herkes, mesajını ileteceği kişi ya da kişilerin huyuna, tavrına, tepkilerine, olası yorumlarına, kendince değerlendirdiği eğitim düzeyi ve dünya görüşlerine göre hesaplar ve ayarlar. Dolayısıyla Bakhtin'e göre hiçbir bildiri hesapsız iletilmez. Dahası hiçbir mesaj alınmadan iletilmiş sayılmaz. Böyle olunca gönderenle gönderilen arasında tamamlandığını varsaydığımız iletişim süreçleri aslında hiç tamamlanmayan süreçlerdir. Çünkü her mesaj karşıdakinin tepkisi kollanarak gönderildiğine göre bu tepki ya beklendiği gibi ya da beklenenden farklı oluşur. Her iki halde de göndericiye geri gelir. İletinin bu sürekli dönüşümüne Bakhtin, ilmiğin ucundaki söz der. Dipnot: Bakhtin, Discourse in the Novel, The Dialogic Imagination, sayfa 280-290. Başka bir deyişle bildiriler, anlamları ya da işlevleri, kaynaklandıkları dil, üretildikleri ortam, gönderen ve gönderilenle belirlenen basit mesajlar değil, son söz olmaktan çok uzak, gönderenin kendisine nasıl döneceğini kaygıyla beklediği, bir ilmeğin ucundaki söz gibi her an tamamlanmayı bekleyen ama hep gönderenle gönderilen arasında gidip gelerek tamamlanamayan sözlerdir. Bildiriyi gönderen, mesajın kendisine nasıl döneceğini beklediği süre içinde, gerekirse o mesajı değiştirmeye de hazırdır. Gözünün ucuyla hep bildirinin alıcısını ve alıcının tepkisini kollar. Formalistlere göre edebi yapıt, usta bir yazarın ustalıkla bütünleştirdiği dil sanatları, dil oyunları, motif ve izleklerden oluşuyordu. Edebiyat her şeyden önce ustalık gerektiren bir teknikti. Fikir, mesaj, ilke, anlam gibi başka şeyler içerse de bunlar ikincil öğeler, hatta teknik ustalığın kaçınılmaz yan ürünleri olarak görülmeliydi. Biçime gelince tekniğini ne denli sergileyebiliyorsa o denli ustalıklı sayılmalıydı. ama bir fikir ya da dünya görüşüne aracılık ediyorsa edebilikten uzaklaşıyor demekti. Onlara göre edebiyat türleri belli sürelerle, süreçlerle değil, egemen olmuş tekniklerdi. Bunlar modası geçince yerini başka tekniklere terk ediyor ya da edebi sayılan bir tür popüler edebiyata mal olurken daha kıyıda köşede kalmış türler merkeze gelerek egemen tür haline gelebiliyorlardı. Türleri tarihsel süreçler yerine yazınsal dönemlerle açıklayan kuramlara Bakhtin şiddetle karşı çıktı. Ona göre türler, çerçeveleri yer ve zamanla çizilmiş görme biçimleridir. Bunu ifade etmek için kronotop, kronos, zaman, topos, yer diye bir deyim kullandı. Örneğin romans bir kronotoptur ve orta çağların görme biçimine uygun anlatı türüdür. Biçim bulmuş ideolojiler olarak türle, epik dışında yazıldıkları zamanın ideolojisini tümüyle kavrayan kronotoplar değildir. Dipnot: Bakhtin'in epik tür hakkındaki görüşleri Lukács'ın Theory of the Novel'da ifade ettiklerine yakındır. Bakhtin'in epik ve roman türleri hakkındaki düşünceleri için bakınız Epic and Novel, The Dialogic Imagination, özellikle sayfa 35. Epik, tek ve bütün bir dünya görüşünü yansıtır. Benimsenmesi hem kahramanlarca hem de anlatıcılarca sorgulanamaz ve zorunlu bir dünya görüşünü. Epikten sonra gelen bütün türler, bölünmüş dünya görüşlerinin ve ayrışmış söylemlerin ürünüdür. Bu yüzden de onları belirleyen ideolojilerin parçalanmışlığının en önce kendileri farkındadır. Örneğin, romans kronotopu, romanslarda yansıtılan dünyanın ya da gerçeğin bütünü temsil etmediğini bilir. Onun için de yan gözle başka ifade biçimlerini, başka söylemleri, başka kronotopları kollar. Epikten sonra hiçbir tür rakipsiz sayamamıştır kendini. Dolayısıyla başka görme biçimleriyle sürekli hesaplaşmak zorunluluğunu duymuştur. Bakhtin bunu türler, heteroglossiası, bir çeşit türler arası diyaloji olarak tanımlar ve bu heteroglossianın en yoğunlaştığı dönem olarak Rönesans'ı gösterir. İngilizce'deki başlığıyla Rabelais and His World, Rabelais ve Dünyası adlı çalışmasında Rabelais'in Gargantua ve Pantagruel adlı kitabında bütün Rönesans türlerini bir araya getirdiğini, birbirine rakip birçok dil ve söylemi birleştirdiğini ve böylece ilk romanı yazmış olduğunu söyler. Dipnot: Bakhtin, Rabelais and His World, çeviren Ellen Izvolsky, Cambridge, Massachusetts, 1968, sayfa 39. Anlatının karnavallaşması için bakınız sayfa 67 ve devamı. Çünkü Bakhtin'in sisteminde roman ayrı bir tür değil, karışık bir tarzdır. Bu kıstasla her ne kadar Bakhtin'in incelemesine konu olmamışsa da, Don Quixote en az Gargantua ve Pantagruel kadar, hatta bana kalırsa ondan da çok, türleri karıştırarak romanın yolunu açmıştır. Don Quixote'de diyaloji, hem kitabın kişileri, hem okur ve yazar, hem de Cervantes'in kullanıp son sözü söyletmediği bütün Rönesans türleri arasında mevcuttur. Cervantes, Don Quixote'de bütün yazın türlerini dener ve hiçbirini benimsemez. Buna epik, romans, pastoral gibi ciddi türler kadar Bizans öyküleri, Doğu öyküleri, yerel anekdotlar gibi hafif türler de dahildir. Kısacası Don Quixote'nin bize gösterdiği, bir yazın türünden bıkılınca onun yerine bir başka türün geçmesinden, hatta ve hatta daha hafif türlere başvurulmasından farklı bir şeydir. Don Quixote'nin bize gösterdiği, yazın türleri temsil güçlerini yitirdiği zaman bile yazarın gerçeğin peşine düştüğü ve epistemolojik krize meydan okuduğudur. Don Quixote'yi bir kahraman etrafında birçok söylemin birbirine eklenmesinden oluşan biçimsiz bir metin, kahramanını da kişiliksiz bir kahraman olarak gören Victor Shklovsky, Cervantes'in uyguladığı türler heteroglossiasını anlamlandıramadığı için bence talihsiz bir yorum ve değerlendirme yapmıştır. Dipnot: Shklovsky, The Making of Don Quixote, Theory of Prose, sayfalar 72'den 100'e. Cervantes uzun yıllar öykü, oyun ve romans türünde eserlerle şöhreti aradıktan sonra 51 yaşında hayal edilebilecek en güzel, en zeki kitap olmasını dilediği Don Quixote'yi yazarak hem şöhreti yakaladı hem de hayal edilebilecek en güzel, zeki ve yeni kitabı yazdı. Don Quixote'nin yeniliği çok şaşırtıcı bir egzersizden, eskinin sonuna dek tüketilmesinden kaynaklanıyordu. Yazar kitabına başlarken mevcut görme biçimlerinin ya da kronotopların öyküsü için yetersiz kalacağına karar vermişti. O halde yeni bir şey icat etmesi gerekiyordu. Bildiği tek şey bu yeninin İspanya ve Avrupa'nın yeni gerçekliğini yansıtmak zorunda olduğuydu. Eski yazın türleri artık bu yeni gerçekliği yansıtmak için fazla köhnemişti. Dahası Cervantes'in İspanyası da tıpkı bu köhnemiş ifade biçimleri kadar köhnemiş bir dünya görüşünü sürdürmeye çalışan bir ülkeydi. İspanya'da resmi ideoloji hala bütün dünyayı İspanya Kralı 2. Felipe hükümdarlığında tek bir din, Katoliklik altında birleştirme peşindeydi. Cervantes hicivci bir gerçekçilikle bu köhnemiş özlemlerin Don Kişotluğunu sergilemek üzere yola çıktı. Dünya değişiyordu ama İspanya bunu fark etmemekte direniyordu. Oysa İspanya bir yandan da bu değişen dünyada çok önemli bir rol oynamaktaydı. Avrupa ticaretinde etkin olmasına rağmen feodal yapılarını henüz kıramamıştı. Dipnot: Harry Levin, The Gates of Horn, Oxford ve New York, 1966, sayfa 41. İşte Cervantes'e Don Quixote fikrini veren bu ideolojik köhnemişlikle edebi köhnemişliği bir arada ele almaktı. Bu yüzden romanın kahramanı olarak aklını köhne şövalye hikayeleriyle bozmuş, ihtiyar bir meczup seçti. Gel gelelim Don Quixote ilk okunduğundan bu yana herkes bu kitabın öyle basit bir hiciv olmadığında anlaştı. Belki başlangıçta hiciv egemendi ama sonra kurgu öyle geliştirildi ki, yayımlandığı günden bugüne roman sanatında Don Quixote'yi baş köşeye oturtmamış, romancılığının herhangi bir noktasında Don Kişotvari bir tema ya da tiplemeye karşı koyabilmiş romancı yoktur. Bir hiciv fikriyle başlayan bu kitap, nasıl oldu da kimilerince bir proto-roman, yani romanın öncüsü, kimilerince de doğrudan doğruya bir ilk roman olarak kabul edildi. Cervantes, Don Quixote'de yeniyi ararken eskiyi tüketen bir iş yapmıştı dedim. İşte ilk roman bu tüketicilikten çıktı. Türleri tükettiğinde baş kişisini de tüketmişti. Don Kişot ölüm döşeğine yaşamadığı serüven, irdelemediği fikir kalmamış bir adam olarak yatar. Sancho son bir umutla onun aklını çelip pastoral bir serüvene davet etmeyi dener. Oysa bu da yaşanmıştır. Hem de kaç kez. Sonra vaktiyle o pastoral ideali bile reddeden Sancho değil midir? Dipnot: Birinci kitabın 11. bölümünde Don Kişot, Sancho'yu pastoral dünyada eşitsizliklerin olmadığı, alt-üst ilişkilerinin bulunmadığı gerekçesiyle kendisiyle birlikte aynı sofrada oturmaya davet eder. Verdiği yanıtla Sancho efendisine yeni dünyanın daha gerçekçi bir dünya olduğunu hatırlatır. Teşekkürler der Sancho. Ama zat-ı âlinize şunu söyleyebilirim ki, yiyecek bol olduktan sonra ben ayakta tek başıma yesem de bir imparatorun yanında oturmuş kadar iyi, hatta daha iyi yiyebilirim. Hatta doğruyu söylemek gerekirse kendi köşemde merasimsiz, iltifatsız yediğim şey ekmekle soğan bile olsa, ağır ağır çiğnemek, az içmek, sık sık temizlenmek, hapşırık tutsa hapşırmamak, öksürük tutsa öksürmemek mecburiyetinde olduğum, yalnızlık ve özgürlüğün beraberinde getirdiği başka şeyleri yapamadığım sofralarda yediğim hindiden çok daha lezzetli gelir bana. Kısacası efendim, zat-ı âlinizin silahtarı olarak gezgin şövalyeliğe bağlanmamın ve hizmet etmemin karşılığında bana vermek istediğiniz şerefi benim için daha faydalı olacak şeylere çevirin. Çünkü bu şerefi bana verdiğiniz için müteşekkir olmakla birlikte, bugünden itibaren dünyanın sonuna kadar ondan vazgeçiyorum. Kısacası artık Don Kişot'un aklını başına devşirip sıradan bir kimlikle iyi bir Hristiyan olarak ölmekten başka çaresi yoktur. Dipnot: Kitabın başında Don Kişot'un asıl adı konusunda rivayetin muhtelif olduğu bildirilir bize. Sonunda Seyyid Hamid Badincani'ye bakılırsa bu adın iyi yürekli Alonso Quijano olarak geçtiğini söyler La Mancha nüfus arşivleri. Türlerin ve öykülerin tükenmesiyle Don Kişot'un efsanevi kimliği de tükenir. Gene de sormak isterim. Kaç okur Don Kişot'u asıl adıyla hatırlar? Çünkü o, bütün zamanları, bütün kahramanlıkları, tüm zafer ve yenilgileri, tüm umut ve düş kırıklıklarını, tüm yaşamları tüketmiştir. Tüm zamanları da tüketmiştir çünkü türlerin kendi hafızası vardır. Dipnot: Bakhtin, Forms of Type and Chronotope in the Novel, The Dialogic Imagination, sayfa 217. Bütün edebiyat yapıtları kendilerinden önceki türleri anlam hazineleri olarak kullanır. Yüzyılların kavramlaştırmalarından süzülen duyarlılıklar büyük yazarların yapıtlarında biçimlenir. Nitekim Cervantes'in meczup kahramanına karşı takındığı ikircikli tavrı, Don Kişot bir deli mi yoksa bir kahraman mıdır, parodisini yaptığı eski yazın türlerine karşı da takındığını gözleriz. Örneğin pastoral romansa belli bir sevecenlikle yaklaştığından kuşku yoktur. Ginés de Pasamonte'nin yarım kalmış yaşam öyküsünde pikareskin gerçekçiliğine saygı duyduğunu hissederiz. Platonik aşkı yüceltir, adil yönetim metinlerine ise kesinlikle kefildir. Ama bütün bunlara karşın kaygılıdır. Bilmektedir ki yapmak istediği şey, tümüyle reddettiği ifade biçimlerinin düz bir hicviyle ya da kısmen kabul ettiği ifade biçimlerinin desteğiyle kotarılacak bir iş değildir. Nasıl endişelenmeyeyim? Bunca yıldır unutuluşun sessizliği içinde uyuduktan sonra, şimdi bütün bu yılların yüküyle, böyle bir hikayeyle karşısına çıktığımda, halk denilen eski kanun koyucu ne diyecek? Saman gibi kupkuru, yenilikten yoksun, üslubu güdük, kavram yoksulu bir hikaye. Bilgi ve doktrinden tamamen mahrum. Sayfa kenarlarında notlar, kitabın sonunda açıklamalar yok. Oysa diğer kitaplar öyle görüyorum. Uydurma ve acemice olsalar bile okuru hayran bırakan, yazarlarına okumuş, bilgili, belagatli adam şanı kazandıran alıntılarla dolular. Aristoteles'ten, Platon'dan, bütün filozoflar güruhundan.